Ayrım 22.
Hürriyet'ten Oktay Ekşi ise 29 Nisan 2005 tarihli Bizim Doktor Şat başlıklı yazısında AKP'nin seçim beyannamesine atıfta bulunarak Maliye Bakanlığı'nın uygulamaları konusunda şu eleştiriyi getiriyordu. Geçen seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP, iktidara gelirsek uygulayacağız diye vaat ettiği vergi politikasına inanıp da ona oy veren vatandaşlar şimdi ne düşünüyorlar? Merak ediyoruz. Merak ediyoruz çünkü seçim beyannamesinde AKP aynen orta vadede toplam vergi gelirlerini azaltmadan verginin tabana yayılması, kişi ve kurumları kayıt dışılığa iten nedenlerin kaldırılması ve vergi idaresinde etkinliğin sağlanmasıyla vergi oranları tedricen yani yavaş yavaş indirilecektir demişti. Kendisini AKP'nin Doktor Şahtı yani Hitler döneminin maliye sihirbazı sanan Maliye Bakanı Unakı'dan maalesef yukarıdaki vaatlerin tam aksini yaptı. Örneğin verginin tabana yayılması yerine tabandaki az ve orta gelirli vatandaşı dolaylı vergilerin silindiri altında pestile çevirdi. Birinci sebebi biliyoruz, Türkiye'nin cari açığı toplam döviz gelirleri ile toplam döviz giderleri farkı büyüdüğü için hükümet lüks mallar ithalatı yüzünden dövizimiz azalmasın diye bu kararı aldı. İkincisi, Uluslararası Para Fonu hükümetin yeniden 13 ili teşvik kapsamına almasından doğacak gelir kaybının telafi edilmesi için maliyeyi zorluyordu. İyi de Maliye Bakanı orada patlak lastik tamircisi gibi araba yürüsün diye ikide bir yama yapmak için mi var, yoksa Türkiye'nin mali yapısını düzeltip vergi kaybını önlemek, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için mi? Bir soru daha, gelir dağılımını bozmak için mi, düzeltmek için mi? Bu basit soruların yanıtını doğru verirsek belki doğru Doktor Şahtı da buluruz. El-Kaide finansörüne bakan olurum. El-Kaide örgütü Usama Bin Laden'e destek sağladığı için Birleşmiş Milletler'in yasaklar listesine aldığı, ABD'nin de mal varlığına el koyduğu Yasin El-Kadı'nın, Türkiye'deki şirketine sağlanan 4.6 trilyon liralık vergi kolaylığının, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın imzalı onayıyla yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kemal Unakıtan'ın gazetelere haber olan bir icraatı da, ismi ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sonra El-Kaide örgütüne destek olan iş adamları arasına sayılan Yasin El-Kadı'nın Türkiye'de sahip olduğu Karavan Dış Ticaret ve İnşaat Limited şirketine sağlanan vergi kolaylığıydı. Yasin El-Kadı'nın ortakları arasında bulunduğu Karavan Dış Ticaret ve İnşaat Limited şirketi, 11 Eylül saldırılarından sonra BİM Marketler zincirindeki %30 hissesini sattı. Hesap uzmanları tarafından incelenen bu satış işlemiyle ilgili ilk raporda, şirketin BİM hisselerinin bir ay arayla iki ayrı şirkete çok farklı fiyatlardan satılarak örtülü kazanç aktarımı tespiti yer aldı. Bu tespite dayanarak vergi dairesi 28.9 trilyon lira tarhiyatta bulundu. Ancak şirket bu rakama itiraz ederek bakanlığa başvuruda bulundu. Gelirler Genel Müdür Vekili Osman Arıoğlu tarafından bakanlık makamına sunulan 8 Şubat 2003 tarihli ve 5630 sayılı yazıda mükellef tarafından bakanlığımıza yapılan başvuruda denilerek Karavan Dış Ticaret İnşaat Limited şirketinin düzeltme talebinden söz edildi. Hesap uzmanları Ömer Ergenç ve Bekir Bayraktar tarafından hazırlanan ilk rapor doğrultusunda vergi dairesinin 28.9 trilyon lira tarhiyat yaptığı belirtilen yazıda Karavan'ın başvurusunda bu verginin 28.9 trilyon değil 21.3 trilyon lira olması gerektiği görüşü yer aldı. Yazıda Bakanlık Müsteşarı Hasan Basri Ak'tan, Müsteşar Yardımcısı Mehmet Şirin'in uygun görüşle arz imzası yer alırken Bakan Kemal Unakıtan'ın da aynı tarihli oluru bulunuyordu. Hesap Uzmanları Kurulu'na havale edilen söz konusu olur, Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak tarafından ilk incelemeyi yapan hesap uzmanlarından Ömer Ergenç'e gönderildi. Şirketin Maliye Bakanlığı'na yaptığı başvuruda yapılması gereken tarhiyatın 28.9 trilyon değil 21.3 trilyon lira olması gerektiği belirtilmişti. Dolayısıyla şirket 7.6 trilyon lira daha az vergi ödenmesi gerektiğini savunmuştu. Hesap uzmanlarınca yeniden yapılan ikinci incelemede üçüncü bir rakam çıkarılarak vergi 4.6 trilyon lira düşürüldü. Vergi daireleri işlem yönergesine göre vergi yükümlüsünün denetim elemanlarınca hazırlanan bir raporun hatalı olduğunu iddia etmesi halinde konunun ilgili vergi dairesince veya yargı yoluyla çözülmesi, yükümlünün raporu aldıktan bir ay sonra ilgili vergi dairesine başvurması, sonuç alınamaması halinde de mahkemeye gitmesi gerekiyordu. Ancak şirket bu yolları denememiş, raporun bakan oluruyla aynı denetim elemanlarınca ikinci kez incelenmesini sağlamıştı. Daha sonra Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işlemin hatalı olduğu tespit edilen ve vergi inceleme raporuna dayanan tarihatın düzeltilmesinden ibaret olduğu söylense de akıllarda Yasin El Kadı'nın Maliye Bakanı ile aynı çevrelere yakın bir isim olmasının bu olurda etkili olup olmadığı sorusu takılıp kaldı. Bakanın olurunda bu ilişkilerin etkili olmadığı söylense de Yasin El Kadı'nın şirketi de Kemal Unakıtan'ın imzasını taşıyan vergi affının imkanlarından yararlandı. Yasin El Kadı öyle sıradan bir adam değil, Karavan Dış Ticaret yanında kitabın önceki sayfalarında isimleri geçen bazı şirketlerinde hem ortağı hem yöneticisi. Nimet Gıda Sanayi AŞ, Ahsen Plastik AŞ, Sağlam İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Bim Birleşik Mağazalar AŞ, Elle Film Prodüksiyon Limited Şirketi, Ecmel Tekstil Limited Şirketi ve Akgıda AŞ şirketlerinde değişik oranlarda hisseleri bulunan Yasin El Kadı'nın yönetim kurulu üyeliği de yaptığı BİM'in yönetici isimleri de oldukça tanıdık gelecektir. 1995 yılında Geylan Abdülaziz Zapsu, Mustafa Topbaş, Halit Çizmeci, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mehmet Faraç ve Cüneyt Zapsu yönetim kurulundayken 2001 yılına kadar birkaç değişiklik oldu. 2001 yılında ABD'deki 11 Eylül El-Kaide saldırılarından 2 ay sonra 14 Kasım 2001 tarihinde Yasin El Kadı yönetimden ayrıldı. Yasin El Kadı'nın hakkında hazırlanan raporların yenilenmesi, varsa bir hukuksuzluğun giderilmesi anlamında olduğu kadar bu araştırmalar da ortaya çıkarmıştır ki, El-Kaide terör örgütü finansörü olduğu iddia edilen bu kişinin Türkiye'deki ilişkilerinin genişliği oldukça ilginçtir. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan raporların yenilenmesiyle ilgili olarak yetkisini kullandığı alanlardan birisi de Erbakan'ın yargılandığı kayıp trilyon davası olacaktı. Onun detaylarını da ileride anlatacağız. Bakandan İnciler. Eşi Ahsen Unakıtan'ın süper zeki, dogmatik, doğal, pozitif ışığı yanan, bilgi yüklü, özgüvene sahip kelimeleriyle nitelendirdiği Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın en belirgin özelliği şakacı kişiliğiydi. Bunu bakanlık görevini yaptığı sürece gazete sayfalarına manşet olan sözlerinde görmek mümkün. Konuşmalarına ciddi bir tonda devam ederken araya sıkıştırdığı bir esprili söz herkesin ağzına takılıyor, üstüne köşe yazıları bile yazılıyordu. Bakanın bu esprili yaklaşımı özelleştirmeden bütçeye, yatırımlardan vergilere kadar her alanda görülebiliyordu. Bakan Unakıtan uzun bir süre bu esprili sözleriyle gazete haberlerine konu oldu. İşte kamuoyunda en çok tartışma yaratan sözlerinden bazıları. Vergi ödeyen kuzulara teşekkürler. Ankara Ticaret Odası'nın ATO, aylık oda meclisi toplantısına konuk olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, burada yaptığı konuşmanın ardından oda meclisi üyelerinin sorularını yanıtladı. Bir meclis üyesinin, biz vergilerimizi kuzu kuzu ödüyoruz, ödemeyenlerin üzerine gidin demesi üzerine Maliye Bakanı Unakıtan, kendisinin de iş dünyasından geldiğini, gökten inmiş bir bakan olmadığını söyledi. Bundan ötürü ne vergi verilip ne verilmediğinin farkında olduğunu belirten Unakıtan, kuzu kuzu ödüyorsunuz ama o kuzular bir bakayım ben yine, nasıl kuzuymuşlar, kuzuları bir göreyim bakalım. Ben ödeyen kuzulara teşekkür ediyorum ama bir de sürüden kaçan kuzular var, böyle yan yan gidiyorlar dedi. Uyuz uyuz oturmayın. İstanbul Yenibosna'da inşaat halindeki kuyumcu kenti ziyaret eden Maliye Bakanı kuyumculara hitaben belirsizlikler ortadan kalkar. Bu arada girişimciler de uyuz uyuz oturacaklarına girişimde bulunsunlar. Vatandaşlarımız vergilere seve seve katlanır. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan Türkiye'deki en büyük sorunun bütçedeki faiz olduğunu, faize bu yıl 40 milyar dolar ödeneceğini, önümüzdeki yıllarda bu yükün daha fazla olmaması için getirilen vergileri ödemek gerektiğini söyledi. Halkımız bizi anlayışla karşılıyor diyen Unakı'dan sözlerini şöyle sürdürdü. Üretime ve yatırıma mani olacak, yoksulun üzerine çok gidecek bir vergi değil. Bu vergiyi evi ve arabası olandan alacağız. Olmayanlardan bir şey istemiyoruz. Onların da bu fedakarlığa devleti, milleti, çocukları için seve seve katlanacağını umut ediyorum. Bakanın memnun olması fena olmaz, kazançlı çıkarsınız. Maliye Bakanı Unakı'dan yerel seçimler öncesi İzmir'i ziyaretinde iş adımlarına yönelik şöyle konuştu. İzmir'e Aksoy'u seçerseniz fena olmaz. Talha Aksoy, AKP İzmir Belediye Başkanı adayıydı. Ne demek istediğimi siz daha iyi biliyorsunuz. Buna Başbakan da Maliye Bakanı da memnun olur. Maliye Bakanı'nın memnun olması fena olmaz. Kazançlı çıkarsınız. Gerekirse biraz daha koyar geçerim. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan sigarada %12 zam gerektiren ÖTV artışına rağmen firmaların bu oranda zam yapmamasıyla ilgili olarak ben gelirime bütçeme bakarım gerekirse biraz daha koyar geçerim dedi. Mart ayında kedilerle maliyeciler uyumaz. Mart ve Nisan aylarını hasat zamanı olarak gördüklerini belirten Unakı'dan, Mart ayında muhasebeciler ve mali müşavirler uyumazlar. Kediler bir, maliyeciler iki dedi. Burası Bakan Köyü. Tekirdağ Belediye Kültür Merkezi'nde konuşan Unakı'dan, Domurcalı Köyü'nün Edirne valisi Fahri Yücel tarafından yaptırılan yolları için şöyle dedi. Ben buraların çocuğuyum. Bana Edirne valisi köyünün yolunu yaptırdı diyorlar. Yaptıracak tabii oğlum. Bakan köyü orası. Kaç kere bakan olacağız? Bakan olduğumuz zaman zarfında Trakya'mıza hizmet edeceğiz. Sığırcık kuşu muyum? Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kendisine af getiren bir önergenin kabul edildiği yönündeki haberlere tepki göstererek, kendisine af getiren düzenlemeye ilişkin soruları yanıtlarken şunları söyledi. Mahkemenin kararına nasıl emin olabiliyorsunuz sorusuna Unakı'dan, ben yaptığımdan eminim, benimle ilgili hiçbir suç yok. Gözü açılmadık sığırcık kuşu değiliz ki biz, kanunları biliyoruz kardeşim. Kelek gibi yoldan gitmenin alemi yok. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan Türkiye ile Yunanistan sınırındaki Kara Ağaç yolu üzerine yapılacak köprü konusunda Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Cahit Turhan'a talimat verdi. Turan'ın sorumluluk sahamız dışında sözüne Unakı'dan içine sokarız ne olacak yani karşılığını verdi. Pazarkale'nin Yunanistan'ın giriş kapısı olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan buraya Yunanlı geldiği zaman kelek gibi bir yoldan gitmenin alemi yok. Ben Edirnelilere söz verdim. Ben bakanım burayı yaptırırım dedi. Lüks arabayı alanı öperim, vergimi alırım. İstanbul Ticaret Odası'na düzenlenen kayıt dışı ekonomi ve yansımaları konulu konferansa katılan Unakı'dan lüks arabalarla ilgili bazı düşüncelerinin olduğunu söyledi. Önceden 75 bin avroya satılan lüks arabanın ticari statüye sokularak 48 bin avrodan satıldığını, ardından da promosyon ve reklamlarla fiyatlarının daha da düşürüldüğünü söyleyen Unakı'dan lüks araba alan vergisini de verecek, lüks arabası olan lüks vergi verecek. Yoksa arabayı alıyorlar sonra öpüyorlar. Arabayı öpeni ben de öperim. Ona göre de vergimi alırım dedi. Özelleştirmeye laf edenin dili tutulsun. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan Bağfaş'ın yeni fabrikasının açılış töreninde özelleştirme karşıtlarına beddua etti. Unakı'dan devletten sanayici ve tüccar olmaz. Artık özelleştirme için laf edenin dili tutulsun. Kim ne derse desin özelleştirmeye devam edeceğiz dedi. Nerede Tiko ona bakın. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan doğrudan gelir desteğini kaldırıp bundan böyle ürüne destek vereceklerini açıkladı. Bakan Unakı'dan konuşmasında vatandaşlara seslenerek, menfaat nerede, nerede Tiko ona bakın. Türkiye'de deniz bitti, artık devletten de fazla bir şey beklemeyin diye konuştu. Paraya ihtiyacı olan başka yere giderse darılırım. TBMM Genel Kurulu'nda Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken, CHP milletvekilleri 2005'te vergi yükünün daha da artacağını öne sürerek vergi gelirinin nasıl arttığını sordu. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan, 2004'te ne tahmin ettiysek topladık, 2005'te de toplayacağız. Milleti ne kadar rahatlatırsak gelirimiz o kadar artıyor. Bundan sonra paraya ihtiyacınız varsa başka yere giderseniz darılırım, bana gelin dedi. Taş da düşebilir, ayı da çıkabilir. Maliye Bakanı Unakı'dan 2004 bütçesine yeni vergi var mı diye soran gazetecilere taş da düşebilir, ayı da çıkabilir cevabını verdi. Ertesi gün ÖTV oranları %50'ye varan oranda arttırıldı. Hesap uzmanı müfettiş çekişmesi mi? Kemal Unakı'dan'ın Maliye Bakanlığı'na getirilmesinden sonra en yakınındaki isimleri, ki bunların arasında müsteşar ile gelirler genel müdürü vardır, seçmesi, kimi çevrelerde müfettiş hesap uzmanı çekişmesi olarak algılanma yanlışlığına düşüldü. Unakı'dan açısından böyle bir ayrım söz konusu değildi ve bu tür yorumları yapanlar yanıldıklarını kısa sürede anlayacaklardı. Kemal Unakı'dan bakan olur olmaz maliye müfettişi kökenli AKP milletvekilleri Bülent Gedikli ve Nurettin Canikli'ye çalışmaları için bakanlık içinde bir oda tahsis etti. Kuvvetler ayrılığı ilkesini hiçe sayarak yasama erkini yürütmeyle iç içe geçiren bu uygulama neredeyse bir skandala dönüşmek üzereyken geri adım atılarak düzeltildi. Bu aslında bakanlığın geleneklerinin terk edilerek kendi amaçlarına uygun bir pragmatizm anlayışının ilk yansımasıydı. Nitekim daha sonradan özelleştirme idaresinin de fazla kuralcı bulunan Abdüllatif Şener'den alınarak Kemal Unakıtan'a bağlanması ve Unakıtan'ın da tekeli babalar gibi satarım yollu demeçler vermesi aynı pragmatizmin doğal uzantısıydı. Bu aslında tehlikeli sonuçları olabilecek bir yaklaşımdı. Bu yaklaşım ardından vergi barışı adıyla bilinen yasada değişiklik, Albayrak, İGDAŞ gibi hükümete yakın şirketler hakkında düzenlenen raporları geçersiz kılma girişimlerinin de habercisiydi. Una kıtanın bakanlık içindeki icraatlarını hesap uzmanı müfettiş çekişmesi gözlüğüyle izlemeye kalkanlar fazla bir şey göremediler. Çünkü una kıtanın öncelikli kimliği çok daha başkaydı. İlk olarak Gelirler Genel Müdürlüğü görevinde bulunan hesap uzmanı kökenli tecrübeli bürokrat Metin Özşahin görevden alınıyor ve emeklilik yaşının 65'ten 61'e çekilmesi operasyonu çerçevesinde hesap uzmanları kurulu başkanı Abdullah Aslan'la birlikte emekli edilmek isteniyor. Yerine de genel müdür yardımcılarından Osman Arıoğlu atanıyordu. Arıoğlu Temizel ve Oral'ın bakanlıkları döneminde genel müdürlük yardımcılığı süresince herhangi bir önemli sorumluluk verilmemişti. Ne ki Arıoğlu ismi etrafındaki spekülasyonlar nedeniyle bu atama Cumhurbaşkanınca geri çevriliyor ve Arıoğlu aynı göreve sadece vekalet etmekle yetiniyordu. Arıoğlu da eski genel müdür gibi hesap uzmanı kökenlidir. Ama una kıtanın teveccühünün asıl nedeni hesap uzmanı olması değildir. Arıoğlu'nun una kıtanla özel bir samimiyeti vardır ve abisi Mehmet Arıoğlu da hükümet üyeleriyle çeşitli bağları bulunan İGDAŞ gibi kuruluşların müşavirliğini üstlenmektedir. Aslında una kıtan tarafından görevlerinden alınan maliye müfettişlerinin durumu görece daha iyi. Eski müsteşar Ertan Dikmen, Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Vedat Özdan, MASAK Başkanı Necat Coşkun ve Bütçe Genel Müdürü Durmuş Öztek görevlerinden alındıklarında dinlenmek ve belki yeni bir hükümet geldiğinde yeniden üst düzey görevlere getirilmeyi beklemek üzere yurt dışı görevleri ve altın borsası gibi maliye dışındaki görevlere gönderildiler. Ancak una kıtan hesap uzmanı olarak müfettiş düşmanı da değildi. Kendisine ve AKP'ye yakın maliye müfettişlerini bakanlıkta önemli yerlere getirdi. Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığına ve Danışmanlığına maliye müfettişi Hasan Gül'ü atadı. Hatta aynı maliye müfettişinin biraz zaman geçtikten sonra da MASAK Başkanlığına atanması isteniyordu. Ancak bu göreve yine bir maliye müfettiş olan Genç Osman Yaraşlı getirildikten sonra Hasan Gül Bütçe Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Hemen peşinden ise maliye müfettişi Cemal Boyalı Ankara defterdarlığına, yine başka bir maliye müfettişi Faik Ceceli de önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne, sonra da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne atandı. Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı'na atanan isim ise yine başka bir maliye müfettişi Halit Öcal. APK Kurulu Başkanlığı'na atanan isim de maliye müfettişi Niyazi Cangir. Önemli görevlere getirdiği maliye müfettişlerinden Genç Osman Yaraşlı ile Cemal Boyalı'nın kararnamelerinin köşkten dönmüş olması ve bu şahısların da Arıoğlu gibi halen vekaleten görev yapmaları una kıtanın ne kadar seçici davrandığını ortaya koyuyordu. Kendisinin de yetiştiği hesap uzmanları kurulunda Kemal Una kıtanın nelere imza attığını görmek için usta gazeteci Yalçın Bayer'in 8 Şubat 2004 tarihli Hürriyet'teki köşesine göz atmak gerekiyor. Yürüttüğü üst düzey vergi denetimleri, yolsuzluk ve kara para soruşturmalarıyla soygun ve hortumun üstüne giden Balina, Paraşüt, Askor, Albayraklar, Akbil ve İgdaş gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarını ortaya çıkararak etkin ve güvenilir bir kurum olduğunu kanıtlayan, siyasi bağlantılarla değil yetenekleri ve dürüstlüğüyle bürokrasiye üst düzey yönetici yetiştiren bir okul olan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, HUK, abluka altına alındı. AKP'nin iktidara gelmesiyle HUK'un başkanlığına İmam Hatipli Mahmut Vural getirildikten sonra Müsteşar Hasan Basri Aktan ile Gelirler Genel Müdürü Osman Arıoğlu'nun katkılarıyla büyük bir operasyon başlatıldı ve İmam Hatip kökenli hesap uzmanları Maliye Bakanlığı'na ve diğer kamu kuruluşlarında kritik görevlere getirildiler. Öğrendiğimize göre İmam Hatiplilerin önemli görevlere atanması fiilen kamuda çalışanlarla sınırlı değil. Kısa süre HUK'ta çalıştıktan sonra istifa edip İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kombassan, Yimpaş gibi kuruluşlarda çalışanlar da bu dönemde önemli görevlere getirildiler. Recai Berber'in İSKİ'den Erdemir'e, Mehmet Yaman ve İsmail Koç'un Kombassan ve Yimpaş danışmanlıklarından emekli sandığı ve Milli Piyango Yönetim Kurulu üyeliklerine getirilmeleri gibi. Bir anlamda bugün bizi yönetenler hakkında geçmişte suç duyurusunda bulunan hesap uzmanları görevden alınarak kendilerinden intikam alınıyor. Buna karşılık Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan'ın geçmişte kurul başkanlığı yaptığı dönemde işe aldığı İmam Hatiplilere hesap uzmanı postuyla bürokraside yer açılıyor. Bayer yazısının içerisine yayımladığı tabloda İmam Hatip kökenli atamalara bazı örnekler veriyordu. Mehmet Yaman, İsparta İmam Hatip Lisesi Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi. İsmail Koş, Gey ve İmam Hatip Lisesi Milli Piyango Yönetim Kurulu Üyesi. Recai Berber, Manisa İmam Hatip Lisesi Erdemir Genel Müdürü. Bahattin Kulu, Konya Ereğli İmam Hatip Lisesi Erdemir Genel Müdür Yardımcısı. İhsan Akyol, İslahiye İmam Hatip Lisesi Adana Defterdarı, şimdi İzmir Defterdarı. Mahmut Sütçü, Amasya İmam Hatip Lisesi Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı. Sıtkı Aksöz, Elazığ İmam Hatip Lisesi Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı. Ahmet Özbakır, Gelen Dost İmam Hatip Lisesi Personel Genel Müdür Daire Başkanı. Mehmet Beceren, Bayramiç İmam Hatip Lisesi Gelirler Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürü. Kazım Çalışkan, Biga İmam Hatip Lisesi Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, şimdi Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı. Seyit Ahmet Baş, Konya İmam Hatip Lisesi Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı. Mithat Hızlı, Mersin İmam Hatip Lisesi Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı. Coşkun Kılıç, Şişli İmam Hatip Lisesi Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, şimdi Emekli Sandığı Genel Müdür Yardımcısı. Adem Karabayır, Şişli İmam Hatip Lisesi Bütçe Genel Müdürlüğü Daire Başkanı oldu. Ömer Duman, Sivas İmam Hatip Lisesi, önce Bakan Danışması sonra Gelirler Daire Başkanı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne atandı. Hazır yeri gelmişken bir konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Hükümet kaynaklı olarak yapılan eleştirilerde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in AKP'nin atadığı bazı bürokratların kararnamesini iade etmesi konusunda İmam Hatip Lisesi mezunlarına karşı tutumunun etkili olduğu savunulmaktadır. İmam Hatipli olmayan Osman Arıoğlu'nun kararnamesinin imzalanmaması, buna karşılık İmam Hatipli olan Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Mahmut Vural ile Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman'ın kararnamelerinin imzalanmış olması bu görüşü çürütmektedir. Bu bölümün başlığında dile getirilen hesap uzmanı maliye müfettişi rekabetinin un akıtan döneminde geçerli olmadığının en önemli göstergesi, Gelir İdaresi Başkanlığında daire başkanı olan hesap uzmanı kökenli Seyit Ahmet Baş ile maliye müfettişi kökenli Naci Ağbal'ın üst bir göreve atanması ile ilgili kararnameler oldu. Aynı mesleğin farklı iki bölümünden olan bu iki kişinin en büyük özelliği un akıtana olan yakınlıklarıdır. Her ikisi de un akıtan döneminde daire başkanı ve bakan danışmanı oldular.